Çok saygıdeğer Erkam Radyosu dinleyicileri, yeni bir Ekonomiden Hayata programında sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz efendim.
Ben Faruk Mal. Hocam şimdi geçen hafta temel makro göstergeler üzerinde durduk. Konuları ele aldık, değerlendirdik. Bir takım rakamları da verdik. Hatta TÜİK'in mutluluk araştırmasıyla ilgili konular üzerinde de yorumlar yapmıştık ve sonrasında da çalışma hayatına, iş hayatına geçtik. İş hayatıyla ilgili bir takım veriler üzerinde durduk. Burada işte nitelikli yabancıya çalışma kolaylığı getirdiğinin üzerine de değinmiştik. Biraz daha derinleştirebiliriz diye düşünüyorum. Daha detaylı olarak ele alabiliriz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz daha detaylı olarak ele alma konusunda?
Evet, haklısınız. Aslında bu konu hakikaten çok önemli bir gündem maddemiz. Zira dünya özellikle 20. yüzyılda hemen hemen bütün köşesini bucağını içine alacak tarzda büyüme esaslı bir modele geçmişti. Üretim olmazsa olmazı bütün devletlerin, toplumların. Bu daha önceki klasik dönemden çok ciddi bir farklılık. Bu itibarla da iş gücü, üretim ki temel faktörlerden birisi olarak bu iş gücü mevzu bütün ekonomilerin, ülkelerin olmazsa olmaz alanlarından birisi. İşte malum 4 temel üretim faktörü var. Biz iktisatçıların o anlamda hep önemsediği dinamik faktör olarak iş gücü ve insan unsuru hep göz önüne aldığımız bir unsur. Bu faktörlerden en önemlisi olarak gördüğümüz bu unsurun doğan, yaşayan ve ölen insan unsurunun sürekli olarak eğitim boyutu, faaliyet boyutu kurgulanması gereken bir alan. Bu itibarla da son derece önemli. Bu noktada haklısınız. Bu konuyu detaylı ele almakta yarar var.
Evet, iş gücü deyince o zaman nüfus ilk önce aklımıza geliyor. Tabii nüfusun çalışan kesimi ama başlangıç olarak ben şöyle bakıyorum Türkiye'nin nüfusuna. 2014 yılı itibariyle bakarsak 2014'ün son değerleri, şu an nüfusumuz 77 milyon 323 bin gibi gözüküyor. Kadın erkek oranı aslında birbirine yakın. %50'nin biraz üzerinde erkek, %50'nin çok az altında da kadın nüfus oranımız var. Bu nüfusun nerede yaşadığı da önem ifade ediyor. Şu an 2014 rakamlarıyla aslında %91'inin biraz üzerinde kısmı il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor gözüküyor. Gerçi bunda şu ayrıma da dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü köyler ve beldeler ilçelere mahalle olarak bağlandığı için tabii bu oran, kentli nüfus oranı bir anda yükselmiş oldu. Gerçekte %77, %78 yani %80 civarında bir nüfusun belki kentte yaşadığını ifade edebiliriz. Yani bu oranla ilgili, yani bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Yani kentli nüfus neyi ifade ediyor? Ne anlama geliyor? Ya da kentli nüfusun yüksek olması, kır nüfusunun daha düşük oranda olması neleri ifade eder? İstihdam konusuna geçmeden önce bu nüfusun önemi üzerinde ve kır kent nüfusu üzerinde de durabiliriz diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi tabii eskiden daha önceki programlarımızda ifade edilmişti. Klasik dönemde devletlerin uluslararası alandaki rekabetleri yani nüfus elde etmek ya da arazi elde etmek üzerine bina edilmişti. Evet. Modern dönemde de aslında arazi elde etmek artık eskisi kadar belki kolay değil ama bunun çok daha modern usulleri, yolları var. Dolaylı olarak bu alana ülkeler giriyorlar. Daha doğrudan olan ise var olan nüfusu, kendi ülke nüfuslarını artırmak, çoğaltmak ya da yabancı nüfusu ülkeye çekip istihdam edebilmekten geçiyor. Devletler bu politikalara yönelmiş durumdalar. Tabii bir trend dahilinde bu ortaya çıktı. Nedir o? Sizin de vurguladığınız gibi kent nüfusu ve kentleşme trendi içinde bu bir gündem maddesi teşkil ediyor. İşte 77 milyonluk bir nüfusun ortalama denilebilir ki bir 57 milyonu ya da 58 milyonluk bir rakamı 15 yaş üstü çalışma grubu içinde giren nüfus. Yani 77 milyondan 57 milyonu bu ülkede çalışabilme kapasitesinde olan nüfus aslında.
Evet.
Ve bu nüfusun da büyük bir kısmı kentlerde yaşıyor ise bu durumda kent şartlarında, kent koşullarında bu insanların istihdama, üretime katılması mevzuu var. Tarımsal alandan kopan gelen insanlar ya da kırsal alandan kopan insanların kente yerleşik oluşu, istihdama ilişkin politikalarda ya da üretilen çözümlemelerde yepyeni açılımlar ortaya çıkartmasını gerektiriyor ülkelerin. Bu tabii sadece Türkiye'ye mahsus bir durumda değil. Şimdi daha detaya inersek bence Bu 58 milyonluk nüfusun yaklaşık 28 milyonu ya da 29 milyonu diyelim iş gücünü oluşturan nüfus. Yani çalışma istidadı ya da talebinde olan nüfus bu. Yani denilebilir ki nüfusun toplam nüfusun 1/3 yaklaşık olarak çalışma iradesini ortaya koyan nüfus. Ama bunların istihdam edilenlerine baktığımız zaman günümüz itibariyle 25 milyon ancak istihdam edilebilir durumda. Yani geçtiğimiz yılın son rakamlarına baktığımız zaman 25.8 milyonu istihdam edilmiş durumda. Yaklaşık ortalama 3 milyona yakın bir nüfus şu an o civardaki bir nüfus istihdam dışında kalmış. Ve bu da toplam rakama baktığımız zaman %10.7'ye tekabül ediyor. Yani toplam iş gücünün çalışmak isteyen nüfusun %10'unu aslında istedikleri halde bir işe yerleştirip istihdam etme kapasitesinden mahrumuz. Bu da çok önemli bir rakam. Tabii daha detaya indiğimizde bu iş gücünün hangi sektörlerde dağıldığı, hangi sektörlerde ne tür bir gelişmenin trendinin içinde olunduğuna bakıldığında bambaşka problemler devreye giriyor. Hatta cinsiyete göre, hatta eğitim durumuna göre baktığımızda hakikaten çok dinamik, makro ölçekte bireyleri aşan ciddi tedbirlerin alınması gereken bir problem alanı bu. Türkiye'nin tabii ihmal etmediği, sürekli dikkate aldığı bir alan. Fakat ilginç olan bir nokta var burada. Yani toplam iş gücüne katılma oranı aslında çok ciddi oranda nüfus artışından daha fazla. Toplam iş gücü oranındaki değişimden daha fazla bir şekilde artmaya başlamış. Yani daha önce örneğin diyelim ki iş gücü nüfusunun içindeki oranın %44'ü kendini iş ortamına arz ederken, ben çalışayım talebini oluştururken bugün bu rakam %50.5'e çıkmış. Yani %6 civarlarında bir artış var, net bir artış var. Yani ne demek bu? İnsanlar daha önceleri daha az çalışma iradesi ortaya koyarlarken bu gittikçe artmaya başlamış. Bu bence çok önemli bir nokta. Neden insanlar öncekine göre daha fazla çalışma ihtiyacı hissediyorlar? Tabii elimizde rakam yok. Ben bu noktaya baktım ama net somut bir araştırma göremedim. Örneğin aile içinde, hane içindeki nüfusun yüzde ne kadarı artık daha fazla çalışır noktada? Örneğin 4 kişilik bir ailede ne kadarı çalışır noktada?
Kaç kişi çalışıyor 4 kişilik bir ailede?
Şimdi evet, dış görünüşe göre çevremize de bunu müşahede edebiliriz. Erkeklerin yanında, beylerin yanında artık hanımlar da kendilerine, evlatlar, oğlanlar ve kızlar bile o anlamda iş alanına atılma ihtiyacının öncekine göre çok daha fazla hissediyorlar. Bu neden böyledir? Neden insanımız, ki sanayi gelişmiş, kentleşme artmış, normalde çalışma ihtiyacının normal şartlarda daha aza doğru gitmesi gerekirdi? Eğer sanayileşme sonrasında ortaya çıkan yeni trend, ivme, insanın refahını sağlayan bir ivme ise, bu durumda insanların daha az çalışıp daha çok keyif yapma moduna doğru gitmeleri gerekirdi. Tam tersine bir gidiş var. Neden böyledir?
Arzusu.
Evet, neden daha çok çalışıyor insanlar da çalışma isteği hissediyorlar?
Evet, yeni sistem.
Bu bence modern ekonomilerin ya da daha küresel kapitalist dünyada ekonomik sistemin diyelim gündem maddesi olması gereken bir husus. Ama bu çok ağırlıklı olarak göz ardı edilen, gözden kaçan bir boyut. Ülkeler dediğimiz gibi girişte büyüme esaslı bir model tercih ettiklerinden olabildiğince her sene, her dönem daha çok kişiyi istihdama katıp daha çok üretim elde etme hedefindeler. Bu da artış, bu yöndeki artış da ekonomistlerin ya da ekonomi planlayıcıların hoşuna giden bir durum. Zira üretim daha fazla artış trendinde, artış sürecinde. Ama diğer boyutuyla baktığımızda insanların hem sayı itibariyle daha fazlasının üretime katıldığı, hatta ilaveten de çalışma saatleri itibariyle de üretimde daha fazla zaman harcadığı bir süreçteyiz. Yine geçen hafta vurgulanmıştı, insanlar sabah saat 6'da çıkıp da iş hayatına ilk katılma ihtiyacı hissediyorlar. Akşam da eve dönüş nereden baksanız 7'yi 8'i buluyor. 50 yıl önce, 20 yıl önce evine daha çok vakit geçirebilen insanlar, çalışan insanlar için konuşuyorum, daha az vakit geçirebilir durumdalar. Bu noktada gelirin artışı, refahın aile huzurunun, ortamındaki o mutluluğun artışıyla acaba paralel midir? Bu sorgulanması gereken bir boyut.
Aslında geçen hafta bu mutluluk araştırmasının üzerinde de dururken gördüğümüz sonuçları da şöyle bir hatırlayacak olursak belki biraz olumsuz yansımaları da olmuş gibi. Özellikle büyük şehirlerde, belki küçük şehirlerde biraz daha, yani işe gitme daha az vakit aldığı için, işten dönüşte daha az vakit aldığı için, trafik sorunları, ulaşım sorunları daha az olduğu için, hı hı, büyük şehirdeki insanların yaşadığı problemleri yaşamıyorlar ama, hı hı, İstanbul gibi büyük şehirleri düşünürsek mesainin dışında mesaiye yakın bazen bir, hı hı, zaman da ulaşımda da harcanıyor.
Ya.
Tabii bu da insanların bir strese girmelerine, mutsuz olmalarına, enerjilerinin daha farklı yok olmasına da sebebiyet veriyor. Çalışmak, ama çalışmanın haricinde, yani hem çalışma hayatı kişiyi aslında yıpratıyor. Aile boyu çalışmanın belki yıpratması var. Bir de çalışma hayatına, çalışmaya başlayabilmek için harcanan, çalışma sonrasında eve ulaşabilmek için harcanan bir vakit var. Bu da insanlar için tabii olumsuz bir etken gibi gözüküyor.
Ya. Tabii burada niye insanlar daha çok çalışma ihtiyacı hissediyorlar mevzunu biraz daha derinleştirelim.
Evet.
Şimdi tabii bunun çok belki zahiri, insanı aşan yönleri var. Belki bu konuyu tartışmak, belki insanları kişisel mutluluk noktasında, nereye gidiyoruz noktasında belki karamsarlığa itebilir ama burada belki makro ölçekte alınabilecek tedbirler var, mikro kişisel ölçekte alınabilecek tedbirler var diye konuyu açmakta yarar var. En azından bireysel olarak biz kendimizi hangi şartlarda çalışıyoruz ya da çalışmalıyız boyutunda sorgulayıp kendimize bir takım tedbirler alabiliriz. Örneğin diyelim ki ihtiyaçlarımız ya da ihtiyaç sepeti dediğimiz, o tüketim sepeti dediğimiz alanda nereye doğru bir gidişat var bizde? Yani her yıl otomobili değiştirmek zorunda kalan, ihtiyacında olan, sürekli bir indirim olsa da yeni elbiseler alsayım diyen, öncekileri nereye atacağını, ne yapacağını bilemeyen, yeni bir cep telefonu çıksa da modelini değiştirsem diyen bir insan tipolojisi, o anlamda elbette sürekli çalışan, daha çok çalışan, daha çok çalışmak zorunda olan bir insan tipi olacaktır.
Evet, yani sürekli tüketebilmek için, daha çok tüketebilmek için aslında çalışma hayatına mı giriyoruz bu durumda? Yani sürekli tüketime yönelik bir hayat bizi çalışmaya bir bakıma itiyor gibi, normal ihtiyaçların da ötesinde.
Evet. Hatta bu konu öylesine teşvik edilen, sürekli o kadar gündemde tutulan bir boyut ki aile gelirinin yetmezliği durumunda diğer unsurların, ailenin diğer fertlerinin de, örneğin kadınların da o anlamda, çocukların da o anlamda sürekli istihdam içinde tutulma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Evine daha fazla vakit ayırması beklenen insanlar topyekün külliyen işletmelerde vakit ayıran insanlar haline gelmek durumundalar. Tabi bu da ister istemez başka mevzular da gündeme düşürüyor. Mesela nerelerde, hangi alanlarda istihdam olacak bu insanlar? Hangi sektörlerde çalışmaları gerekir? Ya da gidişat nereye? Bunları da detaylandırmak gerekiyor. Nitekim elimizde Türkiye'nin bu noktada nereye gittiğine dair, hangi sektörlerin öne çıktığına, hangilerin arkaya düştüğüne dair önemli takım rakamlar da var. Makro veriler bu noktada bize problem alanlarımızın nerelerde büyüyeceğine dair çok önemli ipuçları veriyor. Mesela tabloda baktığımız zaman, örneğin 2005 yılında istihdamın, toplam istihdamın dağılımına baktığımızda istihdamın %25.5'inin tarımda istihdam edildiğini görüyoruz. Değil mi?
Evet, 2005 yılı için bakarsak %25.
Evet, ama nereye gitmiş bu rakam? 2014'ün sonuna baktığımızda %20.4'e düşmüş.
Evet.
Bu ne demek? %5'lik bir pay tarımdan çıkmış, başka bir kesime kaymış. Bu ne demek? Demek ki bundan sonra da iş arayacak olan insanların önünde en azından tarım gittikçe daralan, iş bulma konusu daha da zor hale gelen bir sektör haline geliyor. Demek ki aslında en azından bundan sonraki nesiller açısından ya da önü istihdama doğru giden nesiller açısından baktığımızda tarım sektöründen ziyade başka sektörlerin ön açıcı yönü daha açık hale, daha önemli hale gelmiş durumda.
Diğer sektörlere de bakabiliriz o zaman hocam. Tarım demişken, şimdi tarımda şu an için %20'lerde istihdam oranı. Sanayi ile tarım burada yine yakın gözüküyor son oranlara göre, 20.4.
Ya evet. Sanayide. Aslında sanayideki istihdam o anlamda çok ciddi bir değişiklik göstermemiş,
değişiklik
toplamda.
Değişiklik göstermemiş, evet, başlangıçta.
Fakat buna mukabil biraz artık kültürel bir düzeyi de ifade eden bir durum bu bence. Çok düşünülmesi gereken bir alan. Hizmet sektörü çok büyümeye başladı. Yani istihdamın önemli bir kısmı artık Türkiye'de hizmet sektörüne doğru kaymaya başladı. Toplam istihdamın %47'sinden %52'sine çıktı bu. Yani %52'lik bir nüfus artık hizmet sektöründe.
Ya tarım kesiminden o zaman ayrılan kişiler genel itibariyle hizmet sektörüne doğru bir geçiş göstermiş diyebiliriz en azından.
Şöyle bir nokta, genelde insanlar hani kopuşu kente doğru yaşıyorlar. Yani evet. Kırsaldan kente doğru geliyorlar. Kente girip de kente istihdam olabilmenin bir takım şartları var. Örneğin kente sanayi daha üst teknolojiyi gerektiren, daha ciddi bilgi birikimini gerektiren bir sanayi. Ama hizmet sektörü bu noktada katılımı nispeten daha kolay olan bir alan. Yani alıp satan, bunu pazarlayan, belli bir beceriyle bunu yapan, insanların keyfini daha çok, mutluluğunu hedefleyen sektörler, hizmet sektörü, istihdam açısından daha az niteliği gerektiren bir alan olarak dışarıdan şehre gelen insanı istihdam etme kapasitesi itibariyle daha yüksek olan bir alan.
Yani ne iş olsa yaparım diyenlerin çalışabileceği
nispeten,
bir alan mı?
Nispeten. Ama tabii şu an bu şu demek değil. Yani istihdam Türkiye'de özellikle hizmet sektöründe tedbir alınması gerektirmeyen bir alandır. Çok kolaylıkla istihdam oranı artırılabilir bir alandır demek de kolay değil. Zira çok rekabetçi bir ortama gidildi. Örneğin turizm sektöründe var olan insanların beğenisi çok yükseldi. Bu alanda çalışacak olanların eğitimlerinin sürekli daha ötelere, daha yukarılara çekilme zarureti var. Bu ise kaçınılmaz olarak başka problemleri ya da gündem maddeleri ortaya çıkartıyor.
İş gücü değil sadece o zaman, iş gücünün niteliği de önemli bir boyut arz ediyor. Ben şu konuların da belki detaylandırabileceğimizi düşünüyorum hocam. İstihdam edilenlerin yıllara göre işteki durumları da belki çok değişim ifade ediyor. Şimdi bakıyoruz, istihdam edilen nüfus dedik 26 milyona yakındı, 25 milyon 874 civarında. Bunun 17 milyonun üzerinde bir rakamı ücretli ve yevmiyeli olarak çalışıyor. Sadece 1 milyon 141'i işveren durumunda.
Evet.
4 milyonun üzerinde, 4,5 milyona yakın bir oran da kendi hesabına çalışan kimseler. Bu rakamları nasıl açıklayabiliriz? Yani işveren oranını, ücretli çalışan, yevmiyeli çalışan oranını, yine kendi hesabına çalışanları. Bu rakamlar bize ne ifade ediyor?
Şimdi şöyle, tabii istihdam elbette bir bütün. Toplumun üretim ihtiyacı olan her alanda o istihdamın dengeli bir şekilde dağılması gerekiyor. Türkiye aslında tabii dünyayla paralel bir şekilde 2000'li yılların başından itibaren çok hızlı bir dönüşüm geçirmeye başladı. Örneğin işte 2006 yılında bu oran, diyelim ki maaş ve ücretli, diyelim yevmiyeli ile beraber bir alanda istihdam edilip ömür geçiren insanların oranı %43'ten %52'ye yükseldi.
Evet.
Bu ne demek? Yani nüfusun önemli bir kısmı aslında düzenli olarak gelir elde eden, maaş alan, ücret alan ya da yevmiye alan bir işletmecilik ortamında, bir sürekli üretim ortamında çalışır hale geldi. Yani 17 milyona varmış olan bir ücretli, yevmiyeli iş gücü istihdamı var. Buna mukabil de kendi alanında kendi emeğini arz ederek kendi hesabına çalışanların oranında %24'ten %17'ye doğru bir düşülme var. Bu ne demek? Kendisi üreten insan sayısı gittikçe azalıyor. İşletmecilik o anlamda daha büyük ölçeklere varıyor. Ama işletme faaliyetinde bulunan insan sayısında azalma var. Evet. Yani bu aslında kapitalizmin ölçek büyümesi. İşletmelerde istihdam edilenlerin sayıları sürekli artıyor demek. Yani gittikçe istihdam kapasitesi büyüyen işletmeler var. Buna mukabil sahiplik boyutunda bir azalma, bir daralma söz konusu. Tabii bunun en önemli nedeni Türkiye'nin o anlamda daha organizeli, daha rekabetçi bir üretim modeline gidişiyle alakalı. Burada tabii dikkat çeken bir nokta daha var belki de. Kamu kesiminin istihdam payının da başka faktörlerle, başka sahiplerle sürekli artıyor oluşu.
Evet, onu ben de vurgulamak istemiştim hocam. Kamu kesiminin son yıl için baktığımızda %3.6 oranında bir artış var istihdamında. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Tabii şimdi devlet bir yönüyle özellikle 80'lerden sonra ortaya çıkmış olan piyasa ekonomisi şartlarında Türkiye'de işte Özal'la gündeme düşen, işte Amerika'da Reagan dönemi, İngiltere'de Thatcher döneminde ortaya çıkan bu genel trend bugüne doğru gittikçe derinleşerek devam etti. Yani devlet bir taraftan kendisini üretim boyutundan çekerken, iktisadi, fiili, fiziki üretim alanından gittikçe kendini çekerken, ama diğer taraftan da kamu hizmeti kavramı farklılaştı ve insanların niteliğini artıran, sosyal hayata daha güçlü girmelerini temin eden, siyasal hayata, kültürel hayata daha bilinçli, daha güçlü girmelerini temin eden eğitim boyutu ya da reel hayatın arka planında kontrol edilmesi gereken boyutu da istihdamını artırmak zorunda kaldı. Mesela eğitim alanı, sağlık sektörü, kamu hizmetlerinin denetimi diyelim alanlarındaki istihdam oranı sürekli artma eğiliminde. Bu teknolojik ilerlemeye rağmen böyle. Yani devlet ekonomiyi diyelim kayıt altına alma çabasında bir sürü yan sektörü de birlikte dikkate alıp değerlendirmek durumunda. Buna karşılığında da istihdamını sürekli artırmak zorunda. Yani aslında devlet istihdamda fiziki üretim boyutunda daraldı ama diğer sektörlerde sürekli büyümeye başladı. Yani devlet aslında iktisatta, ekonomide dolaylı olarak istihdam boyutunda da çok önemli bir istihdam kapısı. Dilerseniz şimdi bu noktada kısa bir ara vermiş olalım. Bu aradan sonra sayın dinleyiciler, problemin doğrudan doğruya bizi daha yerinde ilgilendiren, daha doğrudan doğruya ilgilendiren nerelerde çalışmalıyız, nasıl çalışmalıyız? Yeni nesiller, gençlerimiz o anlamda ne tür istihdam imkanlarıyla, iş ortamlarıyla karşı karşıya kalacaklar? Türkiye bu noktada nereye gidiyor, dünya nereye gidiyor? Biz kendimize ve gençlerimize o anlamda nasıl olanaklar, imkanlar sağlamalıyızı beraber ele alalım derim.
İstihdam edilenlerin hangi faaliyet alanlarında çalıştıklarını, nerelere dağıldıklarını, nerelere dağıldıklarından bahsettik. Hangi alanlarda bir çıkış olduğunu, örneğin tarım sektöründe istihdam edilenlerin oranında bir düşüş yaşanırken bu oranın hizmet sektöründe daha çok arttığı üzerinde durduk. Ama bunları makro ölçekte belirttik. Şimdi gençlere bazı ipuçları verebilmek açısından, çünkü önemli bir miktarda da genç nüfus, işsiz genç nüfus var ve gençlerden tabii istihdam edilmek üzere iş hayatına atılanların sayısı da önemli oranları buluyor. İşte gençlere ufuk açması açısından, ipucu olması açısından hangi alanlarda istihdam gelişiyor, ne tür alanlara yönelmek gerekir? Bunlarla ilgili de biz bir takım ipuçları verebilir miyiz? Bunlardan da bahsedebilir miyiz?
Şimdi tabii bir taraftan hizmet sektöründeki istihdamın arttığını mevzu ettik ama tabii diğer taraftan yine baktığımızda önemli bir miktar %20 civarında sanayide, yine %20 civarında tarımda ve %7,5 civarında da inşaat sektöründe istihdam var. Bu oranın kendi içinde istihdam edilme şartlarında da çok önemli bir gündem maddesi var aslında. Özellikle değişen teknolojiyle, insan ihtiyaçlarının farklılaşmasıyla, küresel ekonominin beklentilerindeki değişim ve imkanlarla istihdamın şartlarında çok önemli değişiklikler var. Yani bazı alanlar var ki, bazı sektörler var ki geleceğin alanı olarak gelişmek trendindeler. Bir kısmı da bugünden itibaren, hatta yakın bir zamanda ya da bu istihdam etmek kapasitesi itibariyle bir azalma trendine düşecekler. O trenddeler. Mesela diyelim ki 1900 işte 65'ten sonra doğmuş olan diyelim 70'lerdeki nüfus sanayinin belli yönüyle istihdam edilmişlerdi. Daha çok makineyi elle, emekle kullanma boyutunda istihdam edilebilir durumdaydılar. Ama 20. yüzyılın sonundan itibaren yeni kuşak dediğimiz, artık Z kuşağı dediğimiz 2000'li yılların çocukları ya da gençlerinin emek gücünden ziyade beyin gücüne tekabül eden, zihni faaliyeti öne çıkaran alanlarda istihdam edilme kapasiteleri yüksek hale geldi. Yani yeni nesil bilgisayarlı iç içe olan bir nesil. Klasik faaliyetlerde emeğe dayalı, fiziki güce dayalı olan alanlarda ilgisi son derece biten, azalan bir nesil olarak dünyaya geldi. Ve bu alandaki istihdam imkanları da gittikçe artıyor. Şimdi dünya bir taraftan elektronik sektöründeki gelişmeye bağlı olarak bilgi, bilişim ve iletişim alanına doğru ilerlerken gelecek nesillerin istihdamında bu yönde olacağı artık kaçınılmaz noktada yani. Nitekim geleceğe ilişkin bir takım yaklaşımlar ortaya çıktığında çok önemli ipuçları da var. Bu bizim kamu kurumlarındaki geleceğe dönük planlamalara dair alanlardan çıkarttığımız ipuçlarında da var. Ya da geleceği öngören akademik nitelikli bir takım çalışmalarda da ortaya çıkan cevaplar içeriyor. Mesela bazı sektörler var ki hakikaten geleceğin önemli sektörleridir. Örneğin işte engellilik mesela ya da öğrenme güçlüğü olan insanlara ilişkin alanlar geleceğin iş ortamları bundan sonra. Yine diyelim ki genetiğe ilişkin alanlar örneğin. İnsanların kendi kalıtımsal özelliklerini dikkate alan alanlar, hatta bu alanlardaki danışmanlıklar bile sadece insanların işte genetik yapılarını inceleyen, doğrudan doğruya inceleyen uzmanlık alanları değil, aynı zamanda buralarda ortaya çıkan verilerden hareketle insanların hangi alanlarda ne tür kabiliyetleri olduğu, ne hangi alanlarda zayıf düşeceğine dair, bir gen yapısına sahip olduğuna dair alanlar bile yeni istihdam alanları, yeni yerleşim alanları ortaya çıkartıyor. Yani demek ki gençlerin önemli bir kısmı artık bu alanlara yönelmek durumunda. Yani insanın kendi ırsi boyutunu öne çıkaran alanlar. Yine mesela bununla bağlantılı olarak belki yine nanoteknoloji dediğimiz alan gelişiyor. Yakın bir gelecekte doğrudan doğruya bu gen kodlamasına dayalı diyelim alanlarda çok büyük bir sağlık sektörü ve ilaç sektörü gelişecek. Turizm sektörü gelişecek. Sağlık turizm mesela alanı gelişiyor. Öyle ki ilaç şirketleri yakın bir zamanda bunun hazırlığı içindeler. Doğrudan doğruya kişiye özgü ilaç üretme, hap üretme. Nanoteknolojiye dayalı hap üretme. İşte diyelim ki sizin falanca rahatsızlığınız var. Öyle bir ilaç üretilecek ki sizin gen kodunuza bağlı olarak doğrudan doğruya sizin ihtiyacınız olan hap olarak üretilecek, size şırınga edilecek. O ilaç, o nanoteknolojiyle üretilen o mikro diyelim şifa tabletleri kanınızda ilgili organı bulacaklar. O organın ilgili zararlı hücrelerini sizin gen kodunuzu dikkate alarak yok edecekler. Tamamen bireyi dikkate alan bir sağlık sektörü gelişiyor. Yani bu yepyeni bir istihdam alanı, ilgi alanı aslında. Bir diğeri sağlıkla ilgili alanın yanında özellikle ulaşım ve seyahate ilişkin alanlar gelişme trendi içinde. Mesela havacılık sektörü, ulaşım sektörü, hava ulaşım sektörü çok önemli bir istihdam alanı olarak ortaya çıkıyor. Yani gençlerimizin ya da yeni neslin bu alanları görmesi önemli. Bir diğeri fizyoterapi dediğimiz, yine sağlıkla bağlantılı belki, sağlığı insan vücudunun doğrudan doğruya eğitimi ya da şifaya kavuşturulması esasına dayalı olan alan şu an gelişme trendinde. Bir başkası belki de doğrudan doğruya programcılık alanı. İşte bilgisayar programcılığının artan önemi diyelim. Doğrudan doğruya programcılığı öne çıkartır hale geldi. Mesela bu çerçevede internet emlakçılığı gibi bir alan da olacak. Malumunuz şu an gelişme trendinde. Enformatik diye bir alan ya da ergonomi mühendisliği, hatta internet gazeteciliği gibi alanlar günümüzün geleceği diyelim daha doğrusu önemli gündem maddeleri. Tabii bu çerçevede özellikle var olan bilginin güvenliği boyutu, korunma boyutu hem ülkeler noktasında düzeyinde hem işletmeler düzeyinde hem de bireysel ölçekte hiç kimsenin göz ardı etmeyeceği bir alan. Bu hususta yani bilgi güvenliği mühendisliği diyebileceğimiz bir sektör gelişme sürecinde. Hatta uluslararası ölçekte bundan ortaya çıkartacağı ilişkilerin bir neticesi olarak hukuk örneğin. Uluslararası hukuk. İşte bir medeni ilişkiler hukukundan öte. Uluslararası hukuk tabii yabancı dili gündeme düşürüyor. Uluslararası kültürü, hukuku çok dikkatli bilmeyi gerektiren bir husus gibi bir alan önümüzde çok önemli bir istihdam alanı olarak gelişecek. Tabi bu kadar karmaşa içinde olan, bu kadar hani hızlı dönüşüm içinde olan bir iş piyasası da ister istemez sosyal ilişkiler, kültürel ilişkiler, hatta bireysel düzeydeki psikolojik belki hususlar gibi alanları da çok asli bir istihdam alanı olarak herkesin önüne getiriyor. Tabi buna mukabil de var olan diğer sektörlerde şu an çalışan insanların da işsizliği söz konusu olacak. Dolayısıyla sonuç olarak bu bahsi kapatalım derken çok dinamik bir iş dünyasıyla karşı karşıyayız. Hiç kimse ya ben artık işimdeyim, geleceğim güvende diyebilecek durumda değil. Hatta bu kamu sektörü için bile yakın bir zamanda görülecek, böyledir denilebilir.
Son gençlerimizin yeni gelişen bu alanları sıkı bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Özellikle bilgi yoğunluklu olarak gelişen alanları iyi bir şekilde takip etmesi evet. gerekiyor gelecekleri açısından diyebiliriz.
Allah hepimize kolay etsin diyelim.
Evet. Bundan sonra geçen hafta kaldığımız yerden de devam edebiliriz hocam. Çünkü biz evet bu gündeme ilişkin makro bilgileri ve yine detaylı bilgileri verirken bunun arka planındaki gelişmeler üzerinde de durmaya gayret ediyoruz. Yani bu sürece nasıl gelindi? Bu bahsettiğimiz kapitalist sistem nasıl ortaya çıktı? Bunu sorgulamaya çalışıyoruz. Dinleyicilerimizin de bu konuda bilgi sahibi olmalarını arzuluyoruz. Geçen hafta evet kapitalist sistemin temellerinin ve o 1700'lerden itibaren atıldığını ifade ettik ama asıl başlangıcının çok daha ileri olduğunu vurgulayarak coğrafi keşiflerden başlamıştık ve merkantilizm düşüncesinin etkili olduğunu, bu süreçte merkantilizm düşüncesinin etkili olduğunu da ifade etmiştik. İsterseniz konumuzu biz merkantilizmden alarak daha genişleterek devam ettirebiliriz. Merkantilizmin uygulaması ve ülke ülke uygulaması, yani bu asıl kapitalist düşüncenin kökenlerinin daha öncesinde de başlandığını biraz daha vurgulayarak devam ettirebiliriz.
Ben tabii bu noktada sayın dinleyicilerimize bu konunun önemini ayrıca vurgulamak da istiyorum. Her ne kadar ya bunlar gelmiş geçmişte kalmış mevzulardır, bugünümüzle ne bağlantısı var diyenler çıkabilirse de bence onlar da bu noktada ya bizim bu gündemimizi dikkate alarak kulak vererek dinlesinler derim. Zira hiçbir şey sadece bugünle ilintili değildir. Geçmişi ne kadar bilirsek bugüne ve geleceğe ilişkinde o kadar güçlü cevaplar üretebiliriz. Biz aslında geçtiğimiz bu ilk bölümde bile insanlar niye bu kadar çok çalışmak zorunda kalıyorlar? Niye bu kadar çok çalışıyoruz? Halbuki makineyi icat edildi. Modern bir üretim modeli geliştirildi. Daha verimli bir iktisat var. Daha verimli bir ekonomi var. Daha az çalışmamız gerekirken neden daha çok zamanımız dışarıda geçiyor? Eve bir türlü giremiyoruz'u gündeme taşımaya çalışmıştık. İşte bunların arkasında tamamen ve tamamen var olan küresel ekonomi ve onun arkasında da belirleyici olan batılı dünyanın serüveni ya da arka planı var. O dünyayı keşfedersek eğer biz geleceğe ilişkin daha dengeli bir 24 saat ayarlaması yapabiliriz. İşte bu işin başlangıcı aslında Avrupa'da sizin de vurguladığınız gibi adına merkantilizm adını verdiğimiz bir iktisadi politikanın egemen oluşuyla başladı. 1450'li yıllarda ortaya çıkan bu politika, devlet eliyle uygulanan bu politika, özel sektörü de içine alan bu politika, adeta ülkelerin, ekonomilerin para kazanma ama ne pahasına olursa olsun, hangi maliyetle olursa olsun para kazanma esasına yönlendirdi. İşte biz o günden bugüne nasıl daha çok kazanırız, nasıl daha çok elde ederiz, nasıl daha çok bu parayla dünya satın alırızı yaşadığımızdan bugün 24 saatimizin artık 15-16 saati iş ortamlarında geçer hale geldi. Bu noktada bu geçmişi keşfetmek önemli. Merkantilizme girecek olursak, biraz önce söylemeye çalıştık. Merkantilizm aslında dünyaya devlet eksenli talep oluşturma politikasıdır. Altın ve gümüşü, o zamanlar malum kağıt para yok henüz. Altın ve gümüşü elde etme ama ne pahasına olursa olsun elde etme uygulamasıydı bu. İlk önce Avrupa'nın temel ekonomilerinde doğdu bu malum. İşte İngiltere'de adına ticari merkantilizm dediğimiz, ticaretten para kazanmayı esas alan. Fransa'da ise zanaate, sanayiye dönük bir para kazanma esası olan, İspanya ve bir ölçüde sonrasında Portekiz'i de içine alan, ya bir şekilde elde edelim de üretmeden de elde etsek olur diyen bir model olarak belki üç ayrı uygulamada doğdu. Yaklaşık İspanyolların uyguladığı model 100 yıl devam etti. Ama özellikle Fransa edebiyatına katabiliriz. İngiltere'nin uygulamış olduğu ve makinalaşmaya doğru giden model o günden bugüne doğru egemen bir model haline geldi. Ha şimdi bu modelin özü bizim için hakikaten çok anlamlı, çok önemli. Geçmişte zira öyle örnekler çıktı ki bugünün de adeta birer resmi hüviyetinde. Bugün var olan problemlerin, var olan çözümlemelerin adeta o dönemde de var olduğunu, o dönemde de yaşandığını rahatlıkla görebiliyoruz. Mesela çok açık konuşmak gerekirse Avrupalı insanlık zihniyetinin diyelim, olabildiğince maliyet ödemeden en kolay yolla ve maliyeti başkalarında yükleyerek elde etme kültürü içinde olduğunu söyleyebiliriz. Yararı kendisine alan ama maliyeti başkasına ödeten bir tarz. Nitekim bugün için örneğin Avrupa'da istihdam alanlarına baktığımız zaman o ülkelerin kendi asli unsurlarının, asli vatandaşlarının daha yüksekte gelir elde eden, daha üst gelir getiren, katma değeri başka alanlarda olan, emek gücünden ziyade beyin gücüne dönük alanlarda istihdam edildiğini, buna mukabil de fiziki emek gerektiren alanlarda, kol gücü gerektiren alanlarda ise kendi asli vatandaşlarının olmadığı alanlarda istihdam politikaları uyguladığını görüyoruz. Ben hatırlıyorum 2007'li yıllardaydı yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de bulunmuştum bir dönem. O tarihlerde İngiliz gençliğinin işte temizlik, ulaşım, doğrudan doğruya satış boyutlu diyelim hizmet sektörüne çok ilgi göstermediğini görmüştüm. Oralarda çalışanların ekserisi bugün de hakeza yine öyledir. Bu tabii İngiltere ile sınırlı bir durumda değil. Almanya, Fransa, bütün ülkeler bu anlamda tabii örnek.
Almanya örneğin Türk işçileri gidiyordu bir ara yoğun bir şekilde. Onların çalıştıkları alanlar.
Evet. Daha çok emek gücü gerektiren alanlardı. Çok bilinçli olarak bu alanlar dışarıdan gelen unsurlara bırakılmıştı. Ha diyebilirsiniz ki ya bu doğal bir şey zaten diyebilirsiniz. Ama bu özellikle Avrupa açısından böyledir. Amerika nispeten bu alanda daha rahat bir ortam. Yani diyelim ki başka alanlarda kalifikasyonu olan insanların beyin gücünü gerektiren alanlarda istihdam olma oranları Amerika'da Avrupa'ya göre daha yüksek. Ama Avrupa'nın kendi özünde daha merkezi bir bakış var. Kendi özü, kendi asli unsuru vatandaşına dönük yaklaşımı çok daha belirgin durumda. Daha milli, milliyetçi, ulusal bir yaklaşım var. Bu dün öyleydi, 1450'lerde böyleydi, 21. yüzyılda da böyle. Bunu görmek gerekiyor.
Bunun kökenleri tarihi geçmişe tamamen dayanıyor. Geçmişle tarihi geçmişle yakından alakalı.
Evet. Tabii bu iktisadi hayatta en az maliyetle en çok faydayı temin etmeyi hedefliyor demiştik. Bu salt sadece insanların istihdamlarıyla ilintili bir durum değil. Ülkelerin sahip olmuş oldukları maddi varlık, ekonomik varlık neyse onu en az maliyetle elde etme politikalarını üretti. Hani bu sömürgecilik adını verdiğimiz uygulamalar sadece 20. yüzyıla münhasır değil. Daha önceki 16, 17, 18. 19. yüzyılda var olan bütün serüven aslında buna dayalı. Yani küresel ekonomi bu anlamda elde etmeye, başkasından elde etmeye dayalı boyutuyla çok güçlü bir ekonomi. Üretimden ziyade başkalarının ürettiğine dayanan bir refah elde etme çabası asla göz ardı edilemez. Bu bizim modern insanımızın hep dikkate alması gereken bir boyut. Hatta bu noktada belki ülkeler şunu bile dikkate sorgulamak zorundalar. Biraz önce mevzu almış olduğumuz istihdam boyutu itibariyle de böyle. Mesela bazı sektörlere bakıyorsunuz ki bu gelişmiş ülkeler adettiğimiz sanayi ötesi toplumlarda önemini kaybederken bazı ülkelerde, bazı ekonomilerde o alanlar büyüyor. İşte bazı sektörlerde, o alanlarda o ülke ekonomileri, işletmelerini kapatıyorlar. O teknolojileri, o işletme patentlerini diyelim, haklarını ikinci, üçüncü dünya ülkelerine transfer ediyorlar. İşte Türkiye gibi bir takım ülkeler Avrupa'da örneğin, Amerika'da örneğin geriye bırakılmış, göz ardı edilmiş olan bazı sektörlerin büyüdüğü, geliştiği, serpildiği alanlar olarak büyüyor. Mesela beyaz eşya sektörü hakikaten Türkiye'ye çok ciddi katkısı oldu. Ve şu an beyaz eşya sektöründe Türkiye Avrupa'da, Amerika'yı da içine alacak şekilde, Asya'da o anlamda sürekli pazar payını artırıyor. Ama beyaz eşya sektöründe üretilen bir katma değerin emek gücü olarak maliyetiyle Avrupalı üretim yapısının şu an emek gücünün minimumunun diyelim biriminin maliyetinin ortaya çıkarttığı katma değer bakımından gelişen sektörlerine baktığımızda Avrupa'da birim başına çok yüksek verimliliği olan sektörlerin öne çıktığını, Türkiye gibi bir takım ülkelerde bu alanda çok ciddi bariyerler olduğunu, engeller olduğunu görüyoruz. Bunun arkasında hep o var olan o zihniyeti yakalamak mümkün diye düşünüyorum.
Öyleyse emek yoğun alanları, yani bilgi yoğun değil de daha çok emek yoğun alanları diğer ikinci, üçüncü dünya ülkelerine doğru bırakılırken bilgi gerektiren ve daha az emekle fakat daha çok bilgiyle yapılan işlerde kendilerinde ve daha tabii katma değeri de daha yüksek olan işleri de kendilerinde tutmaya çalışıyorlar. Yani nasıl bir zamanlar belki Afrika'dan köleleri Amerika'ya götürüp orada plantasyonlarda çalıştırıp onların emeğinden istifade ediyorlar idiyse, bugün de aslında dünyanın geri kalan kesiminin emeğinden yine tabii, istifade tabii, aynen öyle. Ediyorlar.
Aslında bu tabii daha sonra belki ayrıca ele alınması gereken bir konu ama nitelikli iş gücünün kendi ülke sınırları dahiline tutulması politikaları en azından bu gelişmekte olan ülkeler açısından başta tabii Türkiye olmak üzere çok önemli bir gündem maddesi. Biz dilerseniz bu konuları daha sonra tekrar daha detaylandırmak üzere küresel ölçekteki bu gelişme trendinde şu an sabitleyerek bir dahaki hafta siz sayın dinleyicilerimizle tekrar buluşmak üzere diyerek bugünkü gündemimizi kapatalım efendim. Hepinize hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar. Tekrar görüşmek üzere.